Ayrım 4, Şahika, A.J. Cronin, sayfa 35. Andrew ansızın kendilerine doğru yaklaşan sağlık memuruna pişmanlıkla baktı. Sıkıntıyla geçen geceden çok az sevinmişti. Soğuk sabah ışığında sokağın harabeye dönmüş hali kendisini utandırmıştı. Fakat Griffs kuşkulanacak halde değildi. Titreyerek Philip'le konuştu. İstediğin oldu. Yeni kanalizasyon yaptıracağız. Deni'nin yüzü anlamsızdı. Soğuk bir şekilde cevap verdi. Size aylar önce böyle olacağını haber vermiştim. Evet, evet. Fakat ben bunun böyle olacağını nereden bilebilirdim? Bunun nasıl olduğunu hala akıl erdiremiyorum. Deni sertçe baktı. Doktor, nerede sizin o sağlık bilginiz? Lağımdan çıkan bu gazların çok zehirli olduğunu bilmiyor muydunuz? Yeni kanalizasyon inşaatı ertesi gün başladı. Olayın üzerinden 3 ay geçmişti. Güzel bir Mart günüydü. Baharın müjdecisi olan hafif bir rüzgar, dağların üzerindeki yeşilliklerden aldığı güzel kokuları vadinin derinliklerine doğru taşıyordu. Masmavi göğün altında Blaine Blay güzel görünüyordu. Havanın güzelliği genç adamı etkilemiş olacak ki, Riskin sokağındaki muayenehanesine giderken kalbinin atışlarının hızlandığını hissediyordu. Dağların arasına gömülmüş, yalnız maden ocağı, kiliseleri, kasvetli evleri olan, eğlenecek bir sineması bile bulunmayan bu yabancı kasabaya artık yavaş yavaş alışıyordu. Kasabanın insanları da tuhaftı. Yine de kendisine yabancı olan bu insanlara karşı derin bir içtenlikle sevgi duyuyordu. Birkaç memur, papaz ve esnaf dışında kasabanın bütün halkı maden işçisiydi. Sessiz sokaklar bir anda büyük bir insan selinin ayaklarından çıkan seslerle uyanmıştı. Elbiseler, ayakkabılar, eller hatta yüzler madende parlak kırmızı renkli bir tozla örtülmüştü. Tozlukları pantolonlarının mavi rengi üzerinde daha fazla göze çarpıyordu. Az konuşan bu insanlar genellikle gal şivesini kullanırlardı. Kendi yağlarıyla kavrulan ve insanlardan uzak yaşayan bir havaları vardı. İyi insanlardı. Fakat zevkleri çok ilkeldi. En büyük merakları klasik müzikti. Bunun dışında kiliseye gitmekten, rugby maçı seyretmekten hoşlanırlardı. Bazı geceler bu fakir evler arasından geçerken, durgun havada esrarlı dağlara doğru yükselen, Beethoven'ın bir sonatının yahut Chopin'in bir prelüdünün güzel bir şekilde piyano ile çalındığını duymak, Manson için alışılmamış bir şeydi. Manson artık Dr. Page'in durumunu anlamıştı. Edward Page bundan sonra hiçbir hastaya bakamayacaktı. Fakat halk, 30 yıldan beri kendilerine hizmet eden bu insanın işten çıkartılmasını istemiyordu. Bloodvance, maden müdürü Watkins'e bazen yaltaklanarak, bazen blöf yaparak, kocasını şirketin listesinden çıkarttırmıyor, iyi bir gelir elde etmeye bakıyordu. Bu paranın 1/6'ı de bütün işi yapan Manson'a veriliyordu. Manson, Edward Page için büyük bir üzüntü duyuyordu. İhtiyar adam, siyah gözlerinin arkasında neler gizli olduğu anlaşılmayan, şişman, arsız Bloodvan'le evli, nazik ve sade bir insandı. Şimdi hayatın akımı onun eline kalmıştı. Bu, Bloodvan'in kocasını sevmediğini göstermezdi. Mrs. Page ondan memnundu. Çünkü Dr. Page yalnız ona aitti. Andrew hasta adamla otururken içeri girer ve kıskanç bir gülümsemeyle sorardı. Yine neler konuşuyorsunuz bakalım? Edward Page o kadar fedakar, alçak gönüllü bir insandı ki onu sevmemek imkansızdı. Fakat karısının arsızlıkları ve kaprisleriyle yıpranan ihtiyar artık hayatının sonuna kadar onun esiri olarak yaşamaya mahkumdu. Dr. Page için Blaney'de kalmanın artık hiçbir gereği yoktu. Daha iyiye, sıcak bir yere gitmek istiyordu. Bir defasında Andrew ona sormuştu. Efendim, yapmak istediğiniz bir şey var mı? İhtiyar adam şu cevabı vermişti. Buradan gitmek istiyorum oğlum. Uzun zamandır okuduğum bir kitapta Capri Adası'nda kuşhane yapılacağını yazıyor. Sonra başını yastığa koymuştu. Sesindeki istek çok acıklıydı. Çocuklardan hiç hoşlanmazdı. Çalışmaktansa bahsetmez, arada sırada bitkin bir sesle, "Doktorluk hakkında pek bilgi sahibi olduğumu iddia etmiyorum. Fakat elimden geleni yaptım," derdi. Saatlerce hiç kıpırdamadan, her sabah eninin ekmek kırıntısı ve Hindistan cevizi tozu koyduğu pencere kenarına bakardı. Pazar sabahları ihtiyar bir madenci olan Enoch Davis gelir, iki adam sessizce kuşları seyrederlerdi. Çok güzel vakit geçirdik. Kanaryalardan ikisi pencerenin kenarında öyle güzel geziniyordu ki, derdi. Page'in Enoch'tan başka arkadaşı yoktu. Onun üzerinde o kadar nüfuzu vardı ki, ihtiyar madenci ölünceye kadar onun sözünden çıkmamaya yemin etmişti. Halbuki onun bağlılığının zavallı Edward Page'e nasıl büyük bir zarar verdiğinden haberi yoktu. Eve sık sık gelen bir ziyaretçi de Western Counties Bankası'nın Andrew üzerinde daha ilk görüşte büyük bir güvensizlik yaratan kel kafalı müdürü Anurin Rees idi. Rees öyle ilk görüşte saygı gösterilecek bir adam değildi. Doktor Page'i 5 dakika kadar görür, fakat Mrs. Page ile 1 saat gizlice konuşurdu. Bu görüşmeler terbiye kurallarına aykırı olmayıp genellikle para üzerineydi. Andrew Rees'in hayranlığından faydalanan Mrs. Page'in servetini yükselttiğini hissediyordu. Bu sıralarda para Andrew'a hiçbir şey ifade etmiyordu. Endowment'a olan borcunun muntazam ödemesi için aldığı para ona yetiyor, cebine de sigara alacak birkaç şiling alıyordu. Birçok şey öğrendiği klinik çalışmalarının değerini şimdi daha iyi anlıyordu. Bu bilgiler genç adamın yorulduğu, üzüldüğü, şaşırdığı zamanlar teselli için yaklaştığı bir ateşe benziyordu. Son günlerde içinde her zamankinden daha kuvvetle gelişen bir şaşkınlık yerleşiyordu. Tıbbi bakımdan kendisini düşündürüyordu. Buna alaycı bir dış görünüşe sahip olan Danny sebepti. Çünkü onda bulunan formül kitabı Manson'ın öğrendiği şeylerin tamamen tersini yazıyordu. Buna karşılık yatağının karşısına üzerinde "inanmıyorum" sözü bulunan bir levha asmaktan başka çare yoktu. Manson, okuldayken iyi bir şekilde yetiştiğinden geleceğe güvenle bakabiliyordu. Fizik, kimya ve biyoloji hakkındaki prensipleri mümkün olduğu kadar iyi öğrenmişti. Bütün hastalıkların belirtilerini ve tedavi şekillerini biliyordu. Mesela damla hastalığı kalşisin ile tedavi edilir. Hala Profesör Lemlow'un, "Baylar, 20-30 doz kalşisin damla hastalığını tedavi için birebirdir" sözlerini hatırlıyordu. Acaba bu sözler doğru muydu? İşte kendi kendine sorduğu sual buydu. Bir ay önce kalşisini denemişti. Bu denemeyi şiddetli ağrı yapan bir damla hastasında yapmıştı. Fakat deney başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Peki ilaç kitabındaki tedavi usulleri neydi? Bu sefer de tıpta kullanılan diğer ilaçlar hakkında bilgi veren Dr. Elliot'ı görür gibi oldu. "Şimdi baylar, elemiye geçiyoruz. Eleminin ne olduğu kesin olarak bilinmiyorsa da, Canarium communi'ye benzeyen reçine cinsi bir maddedir. Bilhassa Manila'dan ithal edilerek merhem imalinde yara ve iltihapları dezenfekte eden bir ilaç olarak kullanılır." Saçma. Evet, gerçekten saçma. Şimdi artık emindi. Elliot elemi, merhemini hiç denememiş miydi? Tecrübe etmediğini anlamıştı. Bütün bu bilgiler belki de önce bir kitaptan, sonra da diğerlerinden öğrenilip orta çağlara kadar gelmişti. Artık baskı kelimesi ölmüştü. Danny o ilk gece yaptığı ilaçla alay etmişti. Zaten o ilaç yapanlarla ve içenlerle her zaman alay ederdi. Ona göre ilaçların sadece yarım düzinesi faydalıdır. Geri kalanları ise onun deyimiyle gübreliktir. O gece Danny'nin söylemeye çalıştığı şeyi Andrew yeni yeni anlamaya başlıyordu. düşüncelerle Riskin sokağındaki 3 numaralı eve geldi. Hastası 9 yaşlarında Joy Howells isminde kızamıklı bir oğlan çocuğuydu. Hastalık pek önemli değildi. Fakat fakir olan ev halkını, bilhassa annesini güç bir durumda bırakıyordu. Evin babası madende çalışan bir işçiydi. 3 ay zatürreden yattığı zaman kendisine hiçbir tazminat verilmemişti. Zayıf bir kadın olan Mrs. Howells, Bethesda Kilisesi'nin temizlik işlerini yapıyordu. Andrew muayenenin sonunda üzüntüyle haber verdi. İşiniz başınızdan aşmış biliyorum. Fakat İdris'i okula göndermeyin. Mrs. Howells hemen başını kaldırdı. Yaptığı işlerden dolayı kızarmış olan elleri parlıyordu. Parmakları şişmişti. Fakat Miss Barlow okula gidebileceğini söyledi. Andrew ansızın bu kadına karşı acıdıysa da canı çok sıkıldı. Ya dedi. Mrs. Barlow kim? Bank Sokağı okulunun öğretmeni. Bu sabah beni görmeye gelmiş. Benim ne kadar yorulduğumu gördü. Küçük İdris'in okula gelmesine izin verdi. Eğer bir de o evde kalırsa bu işlerin altından nasıl kalkacağımı Allah bilir. Andrew ona öğretmenin değil kendi verdiği emirlere uymasını tembih ederek evden ayrıldı. Yine de bunda Mrs. Howells'ın hiçbir suçu olmadığını görüyordu. Fakat Riskin sokağından aşağı doğru yürürken yüz hatlarından kızgın olduğu görülüyordu. İşine karışılmasından nefret ederdi. Hele kadınların bilmedikleri işlere burunlarını sokmalarına fena halde sinirlenirdi. Joy kızamık mikrobu yayarken İdris'in okula gitmesi kanuna karşı gelmekti. Ansızın karar verdi. Bu çok bilmiş Mrs. Barlow'a giderek durumu bildirecekti. 5 dakika sonra Bank Sokağı'ndaki okula girdi. Kapıcıya yolunu sordu. Biraz sonra kendisini 1. sınıfın önünde buldu. Kapıyı vurarak içeri girdi. Bu geniş, iyi havalandırılmış bir odaydı. Köşede soba yanıyordu. Bütün çocuklar 7 yaşından küçüktü. İçeri girdiği zaman öğle tatili olduğu için her çocuğun elinde civardaki yardım derneğinin gönderdiği bir bardak süt vardı. Bir anda gözleri genç öğretmene takıldı. Tahtadaki toplamaları yaptığı için sırtı Andrew'a doğru dönüktü. Benson'ı görmedi. Fakat ansızın döndü. Bu kızgınken hayalinde canlandırdığı ukala kadına benzemiyordu. Bir an durakladı. Yoksa kendisini yanıltan genç kızın kahverengi gözlerinde gördüğü hayret miydi? Kızararak sordu. Miss Barlow siz misiniz? Evet. Vücudu inceydi. Üzerinde kahverengi bir etek, yün çoraplar ve sağlam ayakkabılar vardı. Kendi yaşındaydı. Hayır, daha gençti ancak 22 vardı. Kendisini şüpheli ve baygın bir bakışla süzüyordu. Bu güzel bahar günü düşüncelerinden sıyrılarak Andrew'u selamladı. Siz Doktor Page'in yeni asistanı mısınız? Andrew sertçe cevap verdi. Bu pek önemli değil. Ben Doktor Manson'ım. Zannedersem sizin Idris Howells isminde bir öğrenciniz var. Abisinin kızamık olduğunu biliyor musunuz? Barlow'un soru sorar gibi bakan gözleri dostçaydı. Karışık saçlarını düzeltirken cevap verdi. Evet biliyorum. Onun bu ziyareti aldırış etmemiş hali Andrew'u kızdırmıştı. Idris'in okula gelmesinin kurallara aykırı olduğunu düşünmüyor musunuz? Ve bu arada genç kızın cildinin ne kadar temiz ve taze olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Sağ yanağının üst kısmında aynı gözlerinin renginde küçük bir ben vardı. Beyaz bluzun içinde kolayca kırılacak gibi görünüyordu. Hızlı hızlı soluk alıyordu. Yavaşça cevap verdi. Mrs. Howells şaşkın bir durumda. Zaten buradaki çocukların çoğu kızamık geçirdi. Diğerleri ise nasıl olsa geçirecek. Eğer İdris gelmeseydi sütünü içemeyecekti. Hem süt ona çok yarıyor. Andrew sertçe tersledi. Şimdi sütten bahsetmiyoruz. Onun başkalarıyla temas etmemesi lazım. Miss Barlow inatla cevap verdi. İdris'in diğerlerinden bir bakıma ayırdım. İnanmıyorsanız kendi gözünüzle görün. Andrew onun baktığı tarafa döndü. 5 yaşlarında olan İdris ateşin yanında bir sırada yapayalnız oturuyordu. Bakışlarından, halinden çok memnun olduğu anlaşılıyordu. Sürt bardağının üzerinden açık mavi gözlerle baktı. Gördüğü manzara Andrew'u kızdırmıştı. Alay edercesine güldü. ''Bu sizin ayırma fikriniz. Korkarım ki benim değil. Çocuğu hemen eve gönderin.'' Kızın gözlerinde ansızın küçük bir ışık yanıp söndü. ''Benim bu sınıfın öğretmeni olduğumu unutuyorsunuz herhalde. Siz ancak kendi mesleğinizdekilere emir verebilirsiniz. Fakat bana değil. Burada yalnız benim sözüm geçer.'' Andrew öfkeyle kıza baktı. ''Kanuna karşı geliyorsunuz. Eğer onu burada bir an daha tutarsanız sizi şikayet ederim.'' Kısa bir sessizlik oldu. Manson, Barlow'un elinde tuttuğu tebeşiri sıktığını gördü. Gösterdiği hırs, Andrew'un daha fazla kızmasına sebep oldu. Genç kız karşısındakini küçümseyerek cevap verdi. ''Öyleyse şikayet edin. İsterseniz tevkif ettirin. Hem bunun size büyük bir zevk vereceğini sanıyorum.'' Manson hırsından hiçbir şey söyleyemedi. Kendisinin çok zor bir durumda olduğunu hissediyordu. Toparlanmak istedi. Gözlerini kendisine doğru soğukça bakan gözlere dikti. Bir an bakıştılar. Birbirlerine o kadar yakındılar ki, Andrew kızın boynundaki bir damarın atışını ve dudaklarının arkasındaki dişlerinin parıltısını görebiliyordu. Sonra Barlow konuştu. ''Söyleyecek başka bir sözünüz var mı?'' Öfkeyle sınıfa doğru döndü. ''Çocuklar, ayağa kalkın. Günaydın Doktor Manson. Buraya kadar yorulduğunuz için teşekkür ederiz.'' deyin. Öğrenciler ayağa kalkarken iskemleler gıcırdadı. Sonra öğretmenlerin alaylı sözlerini bir koro gibi tekrar ettiler. Genç kız onu kapıya götürürken Andrew'un kulakları uğulduyordu. Öğretmen kendisine çok iyi bir şekilde hakim olduğu halde Andrew kendisini tutamamış, ansızın sinirlenmişti. Onu alt edecek bir şeyler söylemek istedi. Fakat boşuna, zira kapı yüzüne yavaşça kapanmıştı. Manson, öfkeli geçen bir gecenin sonunda sakinleşti. Sağlık bürosu müdürüne yazdığı 3 şikayet mektubunu yırtarak geçen olayı unutmaya çalıştı. Bank sokağında kaybettiği neşesine yeniden kavuştu. Saçma gururu yüzünden yaptığı bu sert tartışmanın doğru olmadığını kabul etti. Şikayet etmeyi aklından bile geçirmemeliydi. Bilhassa o Griffiths denen adama. Hem artık Kristin Barlow'u kolay kolay aklından da çıkartamıyordu. Genç öğretmenin kendisi hakkında neler duyduğunu düşüneceği yerde zihninin onunla meşgul olması çok gülünçlü. Gururu incinmiş olan bir insanın böyle duygularla dolu olması şaşılacak bir şeydi. Kendisinin kadınlarla beraberken çok utangaç ve acemi olduğunu biliyordu. Şu anda hiç kimse onun rahatsız ve sinirli olmadığını iddia edemezdi. Bazı uykuya daldığı geceler sınıfta geçen olay canlı bir şekilde rüyasına giriyor, o zaman kendisini yatağında kızgın bir halde buluyordu. Genç kızın tebeşiri sıkışını, ateş saçan gözlerini hala görür gibiydi. Bluzunun önündeki 3 küçük parlak düğmeyi hatırlıyordu. Vücudu zayıf fakat çevikti. Çocukluğunu koşup oynayarak geçirdiği halinden anlaşılıyordu. Andrew'la korkusuz bir şekilde konuşmuştu. Kızın güzel olup olmadığını kendi kendine hiç sormamıştı. Şimdi gözlerinin önünde duran hayali bile bunu anlamasına yetiyordu. Kalbi istemeyerek şimdiye kadar duymadığı acayip bir hisle doluydu. 2 hafta sonra Chapel Sokağı'nda yürüdüğü sırada az kalsın Mrs. Brownwell'e çarpacaktı. Tanımamazlıktan gelecekti fakat Mrs. Brownwell hemen durdu ve kendisine seslendi. ''Doktor Manson, ben de sizi arıyordum. Bu gece evimde bir toplantı veriyorum. Siz de gelir misiniz?'' Gladys Brownwell 35 yaşlarında, sarı saçlı, gösteriş için giyinen, şişman, mavi gözlü, genç kızlığa özenen bir kadındı. Kendisini bir tek erkeğe aitmiş gibi gösteriyordu. Fakat Blainville'de dolaşan dedikodu çok başkaydı. Doktor Brownwell karısını çılgınca seviyordu. Ona olan hayranlığı gözlerini adeta kör etmişti. Bu sevgi onun Gladys'in Tolinglanlı Doktor Glabelle olan ilişkisini sezmesine engeldi. Andrew kadını süzerek bir an önce kurtulmak için bahane arıyordu. Özür dilerim Mrs. Brownwell, bu akşam gelemem. Sizin yerinizde olsam hemen reddetmezdim. Üstelik tanınmış kimseler geliyor. Maden müdürü Mr. Watkins ve karısı, Tony Glanlı Doktor Gable, bir de öğretmen Kristen Barlow. Manson ansızın titrediğini sezdi. Budalaca gülümsedi. Madem ki ısrar ediyorsunuz, kabul. Gelirim Mrs. Brownwell. Davetinize şimdiden teşekkür ederim. Kadınla biraz daha konuştuktan sonra ayrıldı. Fakat günün geri kalan kısmında sadece Kristen Barlow'u yeniden görebileceğini düşündü. Mrs. Brownwell'in toplantısı saat 9'daydı. Misafirler arasında bulunan doktorların muayenehanelerinde gecikecekleri düşünülerek bu saat seçilmişti. Buna rağmen Andrew son muayenesini 9'u çeyrek geçe bitirdi. Aceleyle muayenehanesine koştu. Lavaboda kırık bir tarakla saçını taradı ve hemen Brownwell'lerin evine gitti. Bu, şehrin tam ortasında bulunan küçük bir tuğla binaydı. Mrs. Brownwell geç kaldığı için kendisini sistemle karşıladı. Beraberce 5 misafirin bulunduğu yemek odasına girdiler. Yemekler kağıt tabaklar içinde soğuk olarak hazırlanmıştı. Mrs. Brownwell misafirlerini ağırladığı için gurur duyuyordu. Blaine'deki bir lider edasıyla sanki her şeyi kendisi yapıyormuş gibi davranıyordu. Bütün yaptığı iş sadece gülmek ve konuşmaktı. Daima Doktor Brownwell'le evlenmeden önceki hayatının lüks içinde geçtiğini bahsederdi. Bu gece yemeğe oturdukları zaman sordu. Herkes istediği şeyi aldı mı? Andrew çok hızlı geldiği için soluk soluğaydı. İlk zamanlar çok sıkıldı. Hemen hemen 10 dakika kadar Kristin'in yüzüne bakmaya cesaret edemedi. Onun üzerinde çizgili bir pantolon ve inci bir rozet takmış, züppe Doktor Gable'la aptalca giyinmiş fırça saçlı maden müdürü Mr. Watkins'in arasında oturmasına sebep kendisinin olduğunu düşünerek gözlerini indirdi. Andrew çok hızlı geldiği için soluk soluğaydı. İlk zamanlar çok sıkıldı. Hemen hemen 10 dakika kadar Kristin'in yüzüne bakmaya cesaret edemedi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 44.